Majesteleri'nin adını bile duymadı. Önemsiz bir şehrin yağmalanmasının sonucunda olanların hem de Majesteleri'nin ordularının Spartalılar ve müttefikleriyle yapmış oldukları savaşta yaşanan büyük olaylara da değinilmeden öykücülük sanatına yabancı biri tarafından anlatılmasına sabır göstereceğini diliyorum. Ben yalnızca iki çocuklu bir görenin başına gelenleri hikaye ederek yenik bir halkın hangi ulustan olursa olsun memleketi yok olduğu sırada çektiği acıları anlatmak istedim. Majesteleri, imparatorlukların yağmalanması emrini kendi verdiği halde doğruyu söylemek gerekirse kendileri insanların çektiklerini yalnızca uzaktan ya bir taht ya da süslü bir at üzerinden saray muhafızlarının altın başlı mızraklarının korunması altında gözlemler. Son 10 yıl içinde Yunan şehirleri arasında pek çok savaş yapılmıştır. En az 40 şehir, Knidos, Aretusa, Kolyoya, Amfisa ve Metropolis gibi zapt edilmesi olanaksız kaleleriyle birlikte tamamen ya da kısmen yağma edilmiştir. Sayısız çiftlikler ateşe verilmiş, savaş gemileri batırılmış, askerler katledilmiş, karıları ve kızları tutsak olarak götürülmüştür. Hiçbir Helen, şehri ne kadar güçlü de olsa, bir mevsimliğine de olsa kendini yeryüzünde, kafası omuzlarının üzerinde, karısı ve çocuklarının tehlikeden uzak, yanı başında uyuyor bulacağından emin olamazdı. Bu görünmemiş bir durum değildi. 1000 yıldan beri süre gelen ne daha iyi ne de daha kötüydü. Aşil'in ve Hector'un, Cessius ve Herakles'in zamanında onların doğumundan beri hep böyleydi. Enforoi, yani tüccarların söylediği gibi sıradan bir iş. Yunan'da her insan savaşta yenilginin ne olduğunu er ya da geç bu acı çorbanın sofrada kendi önüne geleceğini bilir. Majestelerinin Asya'da birden yükselişiyle bu saatin yaklaştığı anlaşılıyordu. Majestelerinin doğduğu, silahlandığı ve bütün Yunan'ı ateşe vermek niyetinde olduğu haberleri duyuldukça yağma dehşeti bütün Yunan'ı sarmıştı. Bu endişe ortalığa öyle bir yayılmıştı ki ona bir de isim verilmişti. Phobos. Korku. Size karşı duyulan korku, majesteleri. Darius'un oğlu Xerxes, Doğu İmparatorluğu'nun yüce kralı. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar bütün insanların efendisi olan size karşı. Ve bütün Yunan'ın bildiği gibi. Binlerce askerin bizleri esir almak için yürüyüşe geçtiklerinden duyulan korku. Kendi şehrimin zapt edilmesinin üzerinden 10 yıl geçmişti. Ama o günlerin dehşeti hala içimde yaşıyordu. Artık 19 yaşındaydım. Şimdi, ileride anlatacağım olaylar beni kuzenimle Bruxeus'tan ayırmış ve kendi isteğimle Lakonya'ya götürmüştü. Daha sonra da Spartalı Diyanekes olan efendimin hizmetine girmiştim. Bu sıfatla diğer 3 hizmetkarla beraber onun ve Olympicus, Polynikes ve Aristodemos isimli 3 Spartalı görevliyle beraber majestelerinin imparatorluğunun sahip olduğu Rodos adasına gittik. Bu savaşçılar ve ben orada Perslerin silahlı kuvvetlerinin gücünü ilk defa gördük. Önce gemiler geldi. Öğleden sonra serbest bırakılmıştım. Ben de ada hakkında bir şeyler öğrenmek için bir grup Rodoslu sapan atıcısına katılmıştım. Bu heyecan dolu adamların baş parmak büyüklüğündeki kurşunları şaşırtıcı bir hızla fırlattıklarını gördüm. Bu öldürücü gülleleri 2 santimlik tahtaların arasından atıp bir insan göğsü büyüklüğündeki nişan tahtasını her 4 atışta 3 kere vuruyorlardı. İçlerinden benim yaşlarımda bir genç, kamalarının ucuyla kurşunlara ''Al da bunu ye'' ya da ''Sevgiler ve öpücükler'' gibi şeyler yazdıklarını gösterirken gruptan bir başkası başını kaldırdı ve Mısır yönünde ufku işaret etti. En azından 1 saattir yolda olan yelkenleri gördük. Bu bir filoydu. Sapancılar onları unutup talimlerine devam ettiler. Hemen sonra aynı adam yeniden bağırdı. Bu sefer sesinde hayret ve korku vardı. Hepsi doğrulup baka kaldılar. Filo yelkenleri foro edilmiş gemileriyle burnunu dönmüş. Dalga kırana doğru hızlı ilerliyordu. Kimse bunlar kadar büyük ve hızlı gemiler görmemişti. Bunlar yarış tekneleri olmalı dedi birisi. Hiçbir normal büyüklükteki tekne veya savaş gemisi suyu bu süratte yaramaz. Ama bunlar savaş gemileriydi. Öyle yassı, su yüzeyine öyle yakın teknelerdi ki dalgalar ancak bir karış altlarında kalıyordu. Majestelerinin bayrağını taşıyorlardı. Birbirleriyle spor niyetini yarışıyorlardı. Yunan için talim yapıyorlardı. Savaş için. Hellas'ın gemilerini kendi altın başlı koçlarıyla denizin dibine yollayacakları gün için. O akşam Dinekes ve öteki görevliler yürüyerek Lindos'taki limana gittiler. Savaş gemileri Mısırlı denizcilerin bulundukları alanda karaya çekmişlerdi. Bunlar Spartalıları, kırmızı pelerinlerinden ve uzun saçlarından tanıdılar. Burada tuhaf bir olay oldu. Denizcilerin kaptanı Spartalıları gülümseyerek tekneleri seyre gelen kalabalıktan ayrılıp yanlarına gelmeleri için işaret etti. Sonra onlara gemilerini baştan aşağı gezdirdi. Adamlar bir çevirmen aracılığıyla birbirleriyle ne zaman savaşacaklarını, kaderin dövüşürken onları karşı karşıya getirip getiremeyeceğinden bahsettiler. Mısırlı denizciler gördüğüm en uzun boylu adamlardı. Ülkelerinin çöl güneşi onları neredeyse simsiyah yakmıştı. Silahlıydılar. Geyik derisinden çizmeleri, bronz göğüs süperlikleri ve altın işlemeli deve tüylerinden miğferleri vardı. Silahları kargı ve paladan ibaretti. Kendi baldır ve bacak adalelerini Spartalılarınkiyle kıyaslıyor. Keyifleniyor ve her biri ayrı dillerden konuşuyor. Birbirlerini anlamadan gülüyorlardı. Yeni kez Dor dilinde ''Seni tanıdığıma memnun oldum çakal şeneli piç'' diyerek kaptanı sırıttı ve omzuna dostça vurdu. Testislerini oyup sepetin içinde memleketine göndermeye can atıyorum. Ne söylediğini anlamayan kaptan gülerek aynı derecede tehditkâr ve müstehcen olduğu kesin bir dille yanıt verdi. Dinekes kaptanın adını sordu. Adam Ptomilekos'u olduğunu söyledi. Spartalıların dili bunu söylemeye uygun değildi. O yüzden Tommy de karar kıldılar. Bundan kaptan da hoşlanmıştı. Büyük krallarının bunun gibi daha kaç gemisi olduğunu sorduğunda çevirmen aracılığıyla yanıt verdi. 60. 60 gemi mi? Mısırlı parlak bir gülüşle 60 filo dedi. Mısırlılar Spartalıları gemileri daha ayrıntılı gezdirdiler. Tekneler kumsalda direklerinin üstüne yan yatırılmış olarak duruyor. Böylece altları temizleniyor ve aralıklar kapatılabiliyordu. Piriyalı denizciler hevesle bu işleri yapmaktaydılar. Gemiciler teknelerin karınlarını hız için yağlıyorlardı. Gemilerin tahtaları öyle ustaca iç içe geçirilmişti ki bunları yapanların tersane işçileri değil en usta marangozlar olduğu sanılırdı. Tekkenin en sivri olan burnu ile gövdesi arasındaki kısım hız arttırıcı parlak seramiklerle döşenmişti ve gemiciler ellerindeki küreklerle buraya nafta bazlı bir yağ sürüyorlardı. Bu sürat teknelerinin yanında Spartalıların kraliyet gemisi Orthia bir çöp taşıyıcısına benziyordu. Fakat en dikkat çeken şeyler denizle ilgili olanlar değildi. Bunlar gemicilerin bacak aralarından geçirip bağladıkları kumaşlardı. Dinekes, bunlar da nedir? Çocuk bezi mi? Diye gülerek kaptanın üstündekileri çekiştirdi. Deniz subayı tiyatrovari ve alaycı bir tavırla ''Dikkat et dostum, siz Yunanlılar hakkında bazı şeyler duydun.'' diye yanıt verdi. Mısırlı Spartalıları saçlarını neden bu kadar uzun bıraktıklarını sordu. Olympius, kanun adamı Lycurgus'un sözleriyle yanıt verdi. Çünkü başka hiçbir süs aracı, yakışıklı bir adamı daha çekici ya da çirkin birini daha korkutucu yapamaz. Hem de bedavaya. Gemici daha sonra Spartalıların ünlü kısa Zippos kılıçlarına takılmaya başladı. Bunların Lakonyalıların savaşta kullandıkları silahlar olduğuna inanamıyordu. Oyuncak olmalıydılar. Bu küçücük ancak elma soymaya yarayan kılıç düşmana nasıl zarar verebilirdi? Dinekes göğsünü Mısırlı Tommy'nin göğsüne bastırarak ''Marifet tatlı tatlı yaklaşmakta'' dedi. Ayrıldıklarında Spartalılar denizcilere İki tulum Falerion şarabından hediye ettiler. Bu en iyi şaraplarıydı. Rodos konsolosluğu için düşünülmüştü. Gemiciler de her Spartalı'ya bir altın dorik. Yunan bir kürekçinin bir aylık maaşına denk geliyordu. Ve birer çuval taze Nil turuncu verdiler. Heyet Sparta'ya başarısızlıkla döndü. Majestelerin de bildiği gibi Rodoslular doğru Helenlerdir. Lakonyalılarınkine benzer bir dil kullanırlar. Tanrılarına Dor asıllı adlar verirlerdi. Fakat adalar, 1. Pers Savaşı öncesinden beri imparatorluğun yönetimi altındaydı. İmparatorluk donanmasının ve savaş gemilerinin, direklerinin gölgesindeyken boyun eğmekten başka ne yapabilirlerdi ki? Sparta elçiliği beklenenin aksine, eski yakınlıklarına dayanarak Rodos filosunun bir bölümünü majestelerin hizmetinden çıkarmak istediyse de hiç alıcı bulunamadı. Elçiliğimiz bunu Girit, Kos, Kios, Lesbos, Somos, Naxos, Lemnos'a gönderilen heyetlerden öğrendiği üzere hiçbiri buna yanaşamamıştı. Apollo'nun kendi doğum yeri olan Delos bile Perslilere boyun eğerek hediyeler sunmuştu. Phobos, bu korku dönüş yolculuğumuzda uğradığımız Andros'un havasında vardı. Chaos ve Hermione de bu deriden sızan çer gibi hissediliyordu. Buradaki liman hanlarında ve kumsallarda yaşayanlar ve kürekçiler doğudaki silahlanmaları ve düşmanın binlerce askerinin gözleriyle gördüklerini korkuyla anlatıyorlardı. Phobos, bu yabancı, Tyria'dan karaya çıktığında 2 günlük tozlu Pano yolunu izleyerek Lakonya'ya gitmek üzere onlara katıldı. Dağ yolunu izleyen görevliler, çiftçilerin, şehirlilerin mallarını dağlara taşıdıklarını gördüler. Erkek çocuklar silah altındaki aile erkeklerinin korunması altında buğday ve arpa çuvalları yüklü eşeklere gidiyorlardı. Arkadan ihtiyar ve çocuklar gelecekti. Yukarı kısımlarda kabile toplulukları şarap ve yağ kavanozlarını toprağa gömüyor. Kayalıklarda korunacak oyuklar hazırlıyorlardı. Phobos, Karya sınır kabilesinde bir Yunan şehri olan Plüdea'dan bir elçilik grubuna rastladık. 6 korumalı da dahil 12 kişiydiler. Sparta'ya gidiyorlardı. Elçileri maratonlu kahraman Arminestos'tu. Anlatılana göre 50 yaşına gelmiş olmasına karşın o 10 yıl önceki zaferde zırhlarıyla dalgaların içine dalmış. Pers teknelerinin küreklerini kılıçlarıyla parçalamıştı. Spartalılar böyle şeyleri çok severlerdi. Arimnestos'un birliğinin akşam yemeğini bizimle yemeleri ve şehre kadar bizimle beraber yolculuk yapmaları ısrarla istendi. Plataeyalı, düşman hakkını bildiklerini bizimle paylaştı. İmparatorluğun her ulusundan toplanmış 2 milyon kişilik Pers ordusu, geçen yaz Büyük Kral'ın başkenti Susa'da toplanmıştı. Kuvvetler Sardis'e ilerlemiş, kışı orada geçirmişlerdi. Buradan en acemi Teğmen'in bile tahmin edilebileceği gibi, Anadolu'nun sahil yolları boyunca kuzeyi ilerleyip, Aeolis ve Troa'dan geçip Hellespontos'u ya gemilerden köprü kurarak ya da büyük deniz harekatıyla aşarak batıya yönelip Trakya'yı ve Chersonese'yi boydan boya kat ederek güneybatıya, Makedonya'ya sonra da Güney Tesalya'ya vuracaklardı. Sözün kısası Yunan'a. Spartalılar Rodos'ta öğrendiklerini anlattılar. Pers ordusu Sardis'ten yürüyüşe geçmişti. Ana birlik Abydos'a gelmişti bile. Hellespontos'u geçmeye hazırlanıyordu. Bir ay içinde Avrupa'da olurlardı. Selassiata, Spartalılardan bir haberci, elçiliğe ait bir torba ile efendimi bekliyordu. İnekes grubundan ayrılıp derhal Olimpia'ya gidecekti. Pelona yolunda veda etti ve yanına yalnız beni alarak hızlı bir yürüyüş tutturdu. 50 mili 2 günde gitmek niyetindeydi. Bu yolculuklarda çoğu zaman insanın peşine köpekler, hatta civar köylerin yarı vahşi çocukları takılırdı. Bu keyifli arkadaşlar bütün gün grupta kalır. Yürüyenlerin peşinden gelerek onlarla şakalaşır konuşurlardı. Yünekes onları çok sever, yanına çağırır onların neşeli dostluklarından hoşlanırdı. Fakat o gün köpek olsun, insan olsun rastladıklarımızdan hiçbirini yanında istemedi. Sağa sola bakmadan yoluna devam etti. Onu hiç böyle düşünceli ve ciddi görmemiştim.